Evet sevgili kardeşler, sevgiyle sizleri tekrar selamlıyorum. Biliyorsunuz ki Mart ve Nisan aylarına rastlayan diriliş kutlamasına doğru giden bir süreç içerisindeyiz. Aslında 2 ve 4 Nisan tarihleri arasında diriliş kutlaması için Rabbimizin ölümden görkemle dirilişini bir araya gelerek, tüm kardeşlerle bir araya gelerek coşkuyla kutlayabilmek için Almanya'da, Gensheim'da olmamız gerekiyordu aslında. Ama ne yazıktır ki bu sene de pandemi nedeniyle bir araya gelmek mümkün olmadı. Umuyorum, umut ediyorum ki önümüzdeki yıl gerçekten de bu bayramı gerçekten bir araya gelerek büyük bir coşkuyla, büyük bir sevinçle, bir iki yıldır bir araya gelememiş olmanın sevinciyle, coşkusuyla kutlarız. Tabii ki yeni yeni virüslerin, mutasyonların ortaya çıkıp bu sürece gem vurmazsa, engel olmazsa. Bunu yürekten arzuluyorum sevgili kardeşler. Gerçekten bir an önce maskeli süreçten kurtulur, gerçek anlamda özgürlüğe kavuşuruz. Evet, ne yazıktır ki değerli kardeşler, çevremize baktığımız zaman kulaktan duyma bilgiler, yapılan açıklamalar ya da dışarıdan girmiş olan ve sonradan da gelenek haline dönüşmüş olan bir takım alışkı ve uygulamalar ister istemez bu diriliş kutlamasının asıl içeriğine büyük oranda zarar vermekte. Renkli yumurta ve çikolatadan oluşmuş tavşanlar marketlerde yerini aldı bile. Bu nedenle diriliş bayramı yerine yumurta bayramı olarak ifade edenlerin sayısı gerçekten de çok az değil çevremizde. Tabii ki ben bu söylemlere, bu sözleri söyleyen kişilere öfke duymuyorum. Neden öfke duymuyorum? Bu dönemde her yeri kaplamış olan renkli yumurtalar ve tavşanlar ister istemez sevgili kardeşler Paskalya'yı ne yapıyor? İnsanlar bu renkli yumurtalarla, tavşanlarla özdeşleştiriyor. Doğal olarak da. O açıdan onların bu şekilde düşünmüş olması tabii ki gayet doğal. Araştırıp baktığımızda değerli kardeşler, tavşan geleneği tarihi kaynaklara göre eski Mısırlardan kalma bir uygulama olduğu yönünde. Eski Mısır'da doğurganlık simgesi olan yaban tavşanı sonradan Avrupa'da benimseniyor ve Paskalya tavşanı olarak yerini alıyor. Rabbimiz İsa Mesih'in ölümden dirilerek ölüm üzerinde yengi kazanmış olması gerçekten de renkli yumurtalarla süslenmiş tavşan görüntüsünün çok ama çok daha arkasında kalmakta. Aslında tam tersi olması gerekiyordu. Rabbimizin Biz günahkarlar için hayatını feda etmiş olması ve ölümde kalmayıp ölüm üzerinde yengi kazanarak ölümden görkemle dirilmiş olması, bu yumurtaların, bu renkli tavşanların çok daha önüne geçmiş olması gerekirdi. Kutsal kitaba baktığımız zaman ilk karşımıza çıkan ilk peygamberlik sözü, değerli kardeşler, aslında ilk kurtuluş müjdesi olarak da ifade edebiliriz bunu. Yaratılış kitabı 3. bölümün 15. ayetinde yer almaktadır. Şöyle diyor 15. ayet: seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu, diyor ki düşman edeceğim, birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Şimdi biliyorsunuz iblis Adem'le Havva'yı günaha düşürdüğünde günaha düşürmüş olmanın sevincini büyük bir coşkuyla ne yapıyordu? Yaşıyordu. Ama Rab Tanrı bu haberi müjdelemekle aslında şeytanın, iblisin o sevincini kursağında bırakmış oldu değerli kardeşler. O nedenle açıkça ifade etmek isterim ki diriliş kutlaması biz imanlar için büyük bir anlam ifade etmektedir. Eğer iblisin başı ezilecekse, o zaman İsa Mesih'in dirilmiş olması gerekiyordu. Yani şeytanın gücü ortadan kaldırılacaksa, o zaman kesinlikle Mesih dirilmiş olması gerekiyordu. Bu kadar açık ve net değerli kardeşler. İşte bu nedenle kutsal kitabın müjde yazılarına baktığımız zaman, Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kesimlerine baktığımız zaman gerçekten de dirilişin kutsal kitabın, yani o müjde yazılarının merkez konusu olmuş olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Yani imanı, Mesih inancını, öyle söyleyeyim, Hristiyanlığı, Mesih inancını ayakta tutan ana direklerden birisidir Rabbimizin görkemle ölümden dirilmiş olması. Ama bu görkemli diriliş olayı öncesi de vardı tabii ki. Sadece Rabbimiz çarmıhta o korkunç acıları çekmemişti. Onun öncesinde de Getsemani bahçesinde dua ederken o hepimizin günahını ifade eden, temsil eden o kaseyi dibine kadar içerken çekmiş olduğu acılar da çok önemliydi sevgili kardeşler. Onun için bugün sizi Getsemani bahçesine götürmek istiyorum. Önümüzdeki pazarda Rabbimizin ölümden dirilişini sizinle paylaşacağım. Ama bugün sizi bu bahçeye götürmek istiyorum. Orada yaşanan o korkunç süreci sizin önünüze koymak istiyorum, hatırlatmak istiyorum değerli kardeşler. Neden? Çünkü gerçekten de orada çekilen bütün acılar bizler içindi. Bu acıyı o kadar harika bir şekilde ifade ediyor ki Doktor Luka 22. bölüm 44. ayette, teri toprağa düşen kan damlalarını andırıyordu diyor. Yani Rabbimizin orada tüm insanlığın günahını üzerine almış olması, onu hissediyor olmasının sonucu olaraktan, onun bir ifadesi, göstergesi olaraktan teri, o acının bir göstergesi olan o ter, sanki bir kan damlası olaraktan toprağa dökülüyordu. Bugün dediğim gibi bu olayı size anımsatmak istiyorum. Matta 26. bölüme götürerek. Orada 11 ayeti okuyacağız. O ayetler ışığı altında konumuza açıklık getirmeye çalışacağım. 36. ayet şöyle başlıyor. Sonra İsa öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Öğrencilerine ben şuraya gidip dua edeceğim, siz burada oturun dedi. Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı. Kederlenmeye, ağır bir sıkıntı duymaya başlamıştı. Bunun bir sonucu olaraktan. Onlara öylesine çok kederliyim ki dedi. Burada kalın, benimle birlikte uyanık durun. Biraz ilerledi, yüzüstü yere kapanıp dua etmeye başladı. Baba dedi, mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Ama yine de benim değil, senin isteğin olsun. Öğrencilerinin yanına döndüğünde onları uyumuş buldu. Petrus'a, demek ki benimle birlikte bir saat uyanık kalmadınız dedi. Uyanık durup da dua edin ki ayartılmayasınız. Ruh isteklidir ama beden güçsüzdür. İsa ikinci kez uzaklaşıp dua etti. Baba dedi, eğer ben içmeden bu kasenin uzaklaştırılması mümkün değilse eğer, senin isteğin olsun. Geri geldiğinde öğrencilerini yine uyumuş buldu. Onların göz kapaklarına ağırlık düşmüştü. Onları bırakıp tekrar uzaklaşıp yine aynı sözlerle üçüncü kez dua etti. Sonra öğrencilerin yanına dönerek, hala uyuyor, dinleniyor musunuz? İşte saat yaklaştı. İnsanoğlu günahkarların eline veriliyor. Kalkın, gidelim. İşte bana ihanet eden geldi. İsa Mesih kurtarıcımız o Golgota tepesinde dikilmiş olan o acımasız çarmıhta, çarmıha gitmezden önce öğrencileriyle birlikte ne yapıyor? Okuduğumuz gibi Getsemani bahçesine gidiyor. Ve öğrencilerine orada oturmasını söyledikten sonra ne yapıyor? Tek başına babayla baş başa kalabilmek için, dua edebilmek için kenara çekiliyor. Değerli kardeşler, burada ifade edilen bu Getsemani bahçesi, zeytinin o sıkıldığı yer, zeytinlik dağına yakın olan Getsemani bahçesi, Rabbimizin gerçekten de öğrencileriyle birlikte sık sık buluştuğu yer olduğunu okuyoruz kutsal kitaba baktığımız zaman. Yuhanna bize bu şekilde aktarıyor. 18. bölüm 2. ayette. İsa öğrencileriyle birlikte orada sık sık buluşuyordu. Ve bu sefer ne yapıyor Rabbimiz? bölümün 37. ayetine göre öğrencilerinin 8'ini bahçenin dışarısında bırakıyor. 3'ü ile birlikte kimdi bunlar? 37. ayete göre Petrus ile Zebedi'nin iki oğlunu yanına aldı diyor. 37. ayette. Petrus, Zebedi'nin iki oğlu. Kimdi bunlar? Zebedi'nin iki oğlu Yakup ve Yuhanna. Peki bunu nereden anlıyoruz sevgili kardeşler? Rabbimiz biliyorsunuz ilk öğrencilerini seçerken Zebedi oğullarının bunlar olduğunu, Yakup'la Yuhanna olduğunu görüyoruz. Matta 4. bölüme baktığımız zaman 21. ayette İsa diyor daha ileri gidince başka iki kardeşi kimdi bunlar? Zebedi'nin oğulları Yakup'la Yuhanna'yı gördü diyor. Şimdi Rabbimiz bu üç öğrenciyle birlikteliği üçüncü kez oluyordu. Matta 17. bölüme baktığımız zaman 1. ayetine orada şöyle bir ifade yer alıyor. İsa yanına yalnız Petrus, Yakup ve Yakup'un kardeşi Yuhanna'yı alarak yüksek bir dağa çıktı diye okuyoruz. Kim bunlar? Yakup, Yuhanna ve Petrus. İkinci olarak da nerede görüyoruz bu üç kişiyi? Yairin kızı hastalandığında Rabbimiz ona şifa vermek için Yairin evine gelince orada hem Petrus'un hem Yakup ve Yuhanna'nın olduğunu görüyoruz. 8. bölümün Luka 8. bölüm 51. ayette. İsa adamın evine gelince yani Yair'in evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızının annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Kimdi? Petrus, Yakup ve Yuhanna. Üçüncüsünü de nerede görüyoruz? İşte burada. Getsemani bahçesinde. Şimdi onlara uyanık kalıp ne yapıyor? Dua etmelerini öneriyor, söylüyor Rabbimiz. Peki neden onlara dua etmelerini söylüyor? Çok korkmuş olduğu için mi? Kesinlikle hayır. Bakın değerli kardeşler, Rabbimizin gerçekten de o dönemde desteğe ihtiyacı vardı. Dua desteğine gereksinimi vardı. Öğrenciler bunu bir şekilde dualarıyla Rab Tanrı'nın yanında, İsa Mesih'in yanında olmaları gerekiyordu. Çünkü kolay bir dönem, kolay bir süreç değildi bu sevgili kardeşler. Düşünün, tüm insanlığın günahlarını ifade eden kaseyi Rabbimiz dibine kadar kimsenin itmesiyle, kimsenin zorlaması da değil ama kendisi bize olan sevgisi nedeniyle o kaseyi dibine kadar içmesi gerekiyordu. Rabbimiz günah sunusu olacaktı. Bakın bırakın günahı, günahın gölgesi bile olmayan Rabbimiz günah sunusu olacaktı. Yani kurban olacaktı. O nedenle Pavlos Korintas'a yazmış olduğu ikinci mektupta 5. bölümün 21. ayetinde bakın nasıl ifade ediyor, nasıl destekliyor bu gerçeği. Tanrı günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah sunusu yaptı. Yani kurban olarak bizim günahlarımız için o acımasız çarmıha gitmesine izin verdi. Değerli kardeşler, bakın imandan dolayı tutuklanan, imanından dolayı dövülen, işkenceye uğrayan birçok imanlı kardeşler hakkında duyduk. Ya da değişik değişik nedenlerden dolayı yine işkence gören insanları tabii ki biliyoruz. Ama onların hiçbiri, sevgili kardeşler, hiçbiri günah olma deneyimini yaşamadılar. Neden? Çünkü zaten onlar da günahlıydı. Her insan günahlı olduğu gibi o insanlar da günahlıydı. Ama o tüm insanlığın günahlarını yüklenerek Rabbimiz günah kütlesi olmuştu. Günah yığınına dönüşmüştü. Ve lanetlenmişti değerli kardeşler. Bakın şöyle okuyoruz bu gerçeği Galatyalılar mektubu 3. bölümde. Paulus şu şekilde aktarıyor bize 13. ayet. İmanla aklanalım diye. Yani imanla aklanalım. Rabbin, Rab Tanrı'nın gözünde Tanrı'nın huzuruna çıktığımızda doğru sayılabilelim diye. Bakın Rabbimiz ne yapıyor? Bizim için lanetlenerek bizi yasanın lanetinden ne diyor? Kurtardı. Bakın yasayı çiğneyenlerin üzerine inen lanet çarmıha gerilmiş olan Rabbimizin üzerine inmişti. Değerli kardeşler, o çarmıh üzerinde acı çekerken ve bunun sonucu olaraktan yasayı çiğnemiş olan biz günahkarlar özgür kalabilmişlerdir. Bunun bir sonucu olaraktan. İşte inayet nedir derseniz, inayet tam budur. Hak ettiğimiz ölümdü. Ama şunu gördük. Ölümü hak etmişken Rab hayatını feda ederek bizi kurtarıp Tanrı'yla barışmamızı sağlamış oldu sevgili kardeşler. Bizim yerimizi almış oldu. Biz orada olmamız gerekirken o bizim yerimizi aldı değerli kardeşler. Kurtuluşumuz için günahlarımız onun üzerine indi. Başka bir ifadeyle değerli kardeşler, İsa Mesih'e bir günahkar gibi davranarak ne yaptı? Günahımızın cezasını ona ödetmiş oldu. Aslında Rab Tanrı kendi biricik oğlunu biz günahkarlar için feda etmiş olması aslında o günahın bedelini Rab Tanrı'nın kendisi ödemiş oldu bize olan sevgisi nedeniyle. Bakın değerli kardeşler, biz bunu anlamakta güçlük çekiyor olabiliriz. Güçlük çekmiş olsak da coşkuyla, sevinç içerisinde ben şunu açıkça ifade etmek isterim. Günahı bilmeyen, günahın gölgesi bile olmayan Rabbimiz İsa Mesih'i bizler için günah yapılmış olması, bizler için günah olmuş olması, doğru olmayan bizlerin onun sayesinde gerçekten de doğru sayılmış olması, ifade edemeyeceğim oranda gerçekten de kayda değer bir nitelik taşıyor. Yani bereket dolu bir gerçektir bu değerli kardeşler. Evet, Getsemane denilen bu bahçede ne yapılıyordu? Bu isim Zeytinlik Dağı'na yakın olmuş olduğu için bu isim oradan alınıyordu değerli kardeşler. Orada zeytin sıkımı yapılıyordu. Yani zeytin sıkılarak zeytin yağı üretiliyordu. Ama o gece orada başka bir sıkım olacaktı. Rabbimizin o baskı altında, tüm insanlığın günahları altında zeytinin o iki taş arasında ezildiği gibi günahlarımızın altında Rabbimiz ezilerek o zeytinden akan yağ gibi Rabbimiz acı çekiyordu. Yani teri akıyordu tıpkı kan damlaları gibi. Bakın bu durumu harika bir şekilde açıklayan üç tane söz var. 37 ve 38. ayetlerde. Keder, ağırlık ve sıkıntı diyor. Günahla hiç karşılaşmamış, lekelenmemiş kişi olan Rabbimiz günah kütlesi olacaktı. Düşünün, tertemiz bir canın leş gibi kokan günaha karşı göstermiş olduğu, vermiş olduğu tepkiydi bu. Değerli kardeşler, keder, ağırlık ve sıkıntı. Peki bunun sonucunu Luka 22. bölümde nasıl okumuştuk? 44. ayette derin bir acı içerisinde olan İsa hararetle dua ettikten sonra teri diyor toprağa düşen kan damlalarına benziyordu. Bakın bu kan damlaları senin ve benim içindi. Tüm insanlığın günahları için savaş veriyordu Rabbimiz. Tüm acılar cehennem ateşinden kurtulabilmemiz içindi değerli kardeşler. Tüm acılar cehennem ateşinden kurtulabilmemiz içindi. Ben bu parçayı emin olun ne zaman okusam ki bu dönemde size de hatırlatmak istiyorum her zaman. Gerçekten de içimde şöyle bir soru her zaman oluşmuştur. Neydi acaba Rabbimizi terleten? Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de diyor benim değil senin isteğin olsun. Bakın bir kez değil, iki kez değil, tam üç kez 39, 42 ve 44. ayetlerde tam üç kez üst üste aynı duayı, dua sözlerini kullanarak Rabbimiz dua etmişti. Değerli kardeşler, uzaklaştırılması istediği kasenin içinde ne vardı? Önce bu kase ne anlama geliyordu? Onu anlamak lazım değerli kardeşler. Bu kase ya da kap olarak ifade edilen bu kasenin kutsal söz bize şöyle açıklıyor. Tanrı'nın öfkesi olduğunu önümüze koyuyor. Yaşaya peygamber 51. bölüm 22. ayette şöyle diyor. Gazabımın kasesi diyor. Yani öfke kasesi. Yeremia'ya baktığımız zaman 25. bölüm 15. ayete orada da öfke şarabıyla dolu olan kase diyor. Bakın öfke, gazap ve Hezekiel peygamber ise 23. bölümün 33. ayetinde ikinci kısmında şöyle diyor. Yıkım, perişanlık kasesi. Görebiliyor musunuz? Demek ki Tanrı'nın öfkesini bu sözlerle bize açıklanıyor. Gazap, öfke, yıkım ve perişanlık. Bakın, demek ki bunları ifade ettiğine göre sevgili kardeşler, demek ki kase tat verici bir şerbet kasesi değildi. Acı veren bir kaseydi bu. İşte o nedenle Luka 22. bölümde biz 44. ayetinde derin acı içerisinde Rabbimizin ter döktüğünü, kana benzeyen o teri akıtması gerektiğini okuyabiliyoruz. Evet, 36. ayetten 42. ayete kadar olan parçanın nasıl başladığına isterseniz gelin bir bakalım. 36. ayet nasıl başlıyor? Bakın şöyle başlıyor. Sonra diyor İsa, bakın bu çok önemli, İsa Mesih demiyor. Ne diyor? Sonra İsa diyor, öğrencileriyle birlikte Getsemani denen yere geldi. Bakın kurtarıcı anlamına gelen İsa ismi tüm isimlerin üzerinde olan bir isimdir değerli kardeşler. Ve dikkat ederseniz Getsemani denen bahçede Mesih olarak değil İsa olarak işaret edilmiş olmasının nedeni de bu. Bence bu çok büyük bir ayrıntı olduğunu düşünüyorum. Rabbimiz evet aynı zamanda da Mesih olan İsa'ydı. Bu kesin. Ama burada tanrılığını ve yetkisini ifade eden Mesih ünvanı yani durumunu açıklayan adı Mesih ünvanı geçmiyor. Onu Getsemani denilen bu bahçede İsa olarak. Yani Yeşaya peygamber bunu bize 700-730 yıl öncesi ne olarak bildiriyor? Acılar adamı olaraktan bildiriyor. 53. bölümün 3. ayetinde. İnsanlarca hor görüldü diyor. Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamı. Yani İsa. Kurtarıcı. İsus. Yeshua. Kurtarıcı. Acılar adamı. O korkunç çarmıh ölümüne adım yaklaşırken Rabbimiz korkuyla dolmuş olmasının nedeni işte onun insani yönünden kaynaklanıyordu değerli kardeşler. Getsemane bahçesinde dua ederken Rabbimiz görmüş olduğu kapta, önünde duran o kapta öfke, gazap, yıkım olarak ifade edilen o kapta acaba ne vardı? Çok önemli ve gerekli gördüğüm için bunları size tek tek açıklamak istiyorum sevgili kardeşler. Rab Tanrı o kaseye, o kaba baktığında, Tanrı'nın öfkesini ifade eden o kaba baktığında tüm insanlığın günahlarını orada görmüştü sevgili kardeşler. Bakın Romalılara yazılan mektupta 5. bölüm 12. ayette günah bir insan yoluyla, ölüm de günah yoluyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı. Çünkü diyor hepsi günah işledi. Yani günahsız hiçbir kimsenin olmamış olmasından dolayı o kase bütün insanların günahlarını açıklıyordu değerli kardeşler. İlk baktığında kaseye evet Adem'den başlayarak bize kadar gelen tüm insanlık aleminin şimdiki, geçmiş ve gelecek olan günahlarını kapsamış oluyordu. Bakın senin içinde bulunduğun günahları da ve ileride olacak olan, işleyecek olan günahlarını da değerli kardeşim. Ya belki diyebilirsin ya görmüş de ne olmuş canım? Tanrı'nın oğlu konumunda olan bir kişi. Yani o özde olan, Tanrı olan bir kişi. Böyle bir korku yaşayabilir mi? Diye sorabilirsiniz. Ama burada şu gerçeği anlamak ve görmek gerekiyor değerli kardeşler. Onda günah yoktu ki. Bırakın günahı, günahın gölgesi dahi yoktu. Hiç günahla lekelenmemiş tek kişiydi o. Düşünün, banyo yapıyorsunuz, pırıl pırıl tertemiz yıkanıyorsunuz ve tertemiz giysilerinizi giyiniyorsunuz ve birileri geliyor sizi çok affedersiniz, lağım dediğimiz o pislik çukuruna sizi bırakıyor. Hayal edin biraz. Ne korkunç olurdu değil mi? Rabbimiz o Golgota tepesindeki çarmıhta bütün insanların günahları üzerine konmuş ve bizim yerimize günah sunusu olmuştu. Başka bir ifadeyle onun cennetine sahip olabilelim diye korkunç cehennemi üzerine almıştır Rabbimiz. Yani yüce olan Tanrı günahsız olan Mesih İsa'yı bizim yerimize günah sunusu yapmıştı. Ne okuduk? Acılar adamı. Yine Yeşaya 53'te diyor ki bu acıları harika bir şekilde ifade ediyor. Acılarımıza o yüklendi. İhsanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. 4 ve 5. ayetlerde 53. bölüm Yeşaya ve diyor ki evet, İhsanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Ve diyor ki onun yaralarıyla, yani akıtmış olduğu o kusursuz kan aracılığıyla şifa bulduk değerli kardeşler. Bu da bizlere Rab-i İsa Mesih'in günahlarımızla ilgili tüm sorunu ne yapmıştır? Etkin bir biçimde halletmiş olduğunu, çözmüş olduğunu, çözüm getirmiş olduğunu göstermektedir. Hamdolsun. İsa Mesih'ten yaklaşık 1000 yıl öncesi Davut peygamber de ileriye bakarak çarmıhtaki ölümü şöyle dile getirmiştir. 22. mezmurda. Su gibi dökülüyorum. Bütün kemiklerim oynaklarımdan çıkıyor. Yüreğim bal mumu gibi içimde eriyor diyor. Bal mumu gibi içimde eriyor. İşte 22. mezmurda yer almış olan bu ifadeler değerli kardeşler o Golgota tepesinde yerini almış oluyordu. Gerçekleşmiş oluyordu. Çarmıha asılı olan kişide çok korkunç şeyler olmaya başlardı. Neden dolayı? Kan kaybından dolayı. Güç yavaş yavaş azalır ve tüm kemikler yerinden çıkmaya başlardı. Ve bunun bir sonucu olaraktan organlar yer değiştirirdi değerli kardeşler. Ve bu yüzden beden kendini aşağı doğru salar, kendini taşıyamaz bir hal alırdı. Bakın o nedenle mezmurda, değerli kardeşler, aynı mezmurda 6. ayette öyle diyor, 22. mezmurun 6. ayetinde ben insan değil diyor. Bakın insan değil. Yeşaya peygamber bunu o kadar güzel ifade ediyor ki, doğruluyor ki şu sözlerle. 53. bölümde Yeşaya 52. ayette 2. kısmında diyor ki gönlümüzü çeken bir görünüşü yoktu diyor. Yani insana benzer değildi. O kadar korkunçtu bu acıkta, bu acılar. Ben insan değil, toprak kurduyum. Ne demek toprak kurdu? Bakın toprak kurdu demek değerli kardeşler en aşağılara inmiş olduğunu, değersiz olduğunu ve aynı zamanda da ayak altında ezilmiş olduğu için savunmasız olduğunu bize gösteriyor. Bakın değerli kardeşler, bunu biz nerede görüyoruz? İşte o acımasız çarmıhta görüyoruz. Matta 27. bölüme baktığımız zaman değerli kardeşler 39. ayette şöyle diyor, oradan geçenler başlarını sallayıp İsa'ya sövüyorlardı. Aciz miydi? Hayır, değil. Ama bizim için kendini feda etmişti, bırakmıştı. Ve 44. ayette de şöyle diyor. Hani hem sağında hem solunda iki haydut vardı. Onlar bile ona hakaret ettiklerini ifade ediyor değerli kardeşler. Onlar bile hakaret etmişti. Bu savunmasız sözünü bu ifadelerle anlayabiliriz. Toprak kurdundan daha da aşağılara inemezdi. Bu da biz günahkarlar için en alçak seviyeye düşmüş olduğunu bize açıklar. Rab Tanrı kaseye baktığında günahlarımızı görmedi sadece. Dahası da vardı, acılar. Günahın sonucu olarak kendisini bekleyen o korkunç acılar. Bunun olacağını Rabbimiz biliyordu. Bakın Luka 9. bölüme baktığımız zaman 22. ayette şöyle okuyoruz. İnsanoğlunun çok acı çekmesi ihtiyarlar, başkâhinler ve din bilginlerince reddedilmesi, öldürülmesi ve üçüncü gün dirilmesi gerektir dediğini okuyoruz. Tüm insanlık uğruna yaşamını verme zamanı gelmişti artık. Alay edilecek, tokatlanacak, yüzüne tükürülecek ve ucunda metal parçaları bulunan o gırbaçla kırbaçlanacak, vücudu paramparça olacaktı. Daha çarmıh ölümüne gitmeden önce bunları yaşıyordu Getsemani bahçesinde. Hatta o kaseye baktığında ileride Petrus onu 3 kez inkar edeceğini bile görmüştü. Peki daha fazlası yok muydu? Tabii ki vardı. 3. olarak kurban değerli kardeşler. Sadece acılar değil, sadece günahlarımız değil, kurban olduğunu da bir kurban oluşunu da net bir şekilde görmüştü. Tüm insanlığın günahını ve bunun sonucu olarak çekeceği acıları görüp ve bunun ötesinde kurban olacağını da, acımasız çarmıha gerileceğini de görmüştü. O gün çarmıhta bedelin ödendiği gün sıradan bir gün olmayacaktı Rabbimiz için. Tüm yeryüzü bile karanlığa bölünecekti. Korkunç bir gündü kefaret günü. Adak sunakta sunulduğunda sunak kana bulanacaktı. Çünkü sunak kansız olamazdı. Çarmıh Rabbimiz için bir sunaktı. Ve bu sunakta diğer sunaklar gibi kansız olamazdı değerli kardeşim. Rabbimiz kaseye baktığında o parçalanan bedeninden akan kanı görmüştü. Çivilerle delinen eller, böğrüne batırılan mızrak, kafasına takılan o dikenli taç. Üzerine sopa vurulduğunda o dikenler kafasına girip o kanın boşalmasına neden olmuştu. Bunun böyle olması gerekliydi değerli kardeşim. Çünkü ancak onun kusursuz kanı günahın bedelini karşılayabilirdi. İşte bu nedenle İbraniler 10. bölümde Mesih günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban olarak vurgulanmakta 12. ayette. Sonsuza dek geçerli olacak olan tek kurban İsa Mesih'in kendisiydi. Rabbimiz tüm insanlığın günahları için tek bir kurban sundu. Başka kurbana gerek kalmamıştı artık. Bakın değerli kardeşler, kahinler tekrar tekrar kurban sunması gerekiyordu. Ama Rabbimiz tek ve son kez kurban sunmuştu kendini feda ederek. Ve başka bir nokta ise kahinlerin kurbanları günahları asla ortadan kaldıramazdı. O kurbanlar günahı örtüyordu sadece. Ortadan kaldırmıyordu. Ama Rabbimizin o kusursuz kanı günahı ortadan kaldırarak biz günahkarların akılanmasını sağlamıştır. Hamdolsun. Ve sonsuza dek geçerli olan tek kurban olan Mesih İsa aracılığıyla kan ve sunak bu yüzden tamamen ortadan kalkmıştır. O yüzden artık Hristiyanların kurban kesmesine gerek yoktur. Bunun da görülebilen kanıtı nedir? Tapınaktaki perdenin, kutsallarla en kutsallar bölümüne ayıran perdenin yukarıdan aşağı yırtılmış olması. Matta 27. bölüm 51. ayete baktığımızda ya da 15. bölüm Markos 38. ayetlerine baktığımızda bunu net bir şekilde görebiliyoruz sevgili kardeşler. Evet, en kutsal yere ancak başkahin yılda bir kez girebilirdi. Tüm insanların günahlarına karşılık o kurbanı sunabilmesi için. Onun için perdenin yırtılmış olması çok önemli. Rabbimizin beden alıp insan olarak yaşamı bizi kurtarmadığını açıklıyor. Demek ki onun yaşamı bizi kurtarmıyor. Onun çarmıhta ölüp ölmesi de aslında değil. Ama onun ölümden dirilmiş olması bu çok önemli. Öldü, bir bedeli ödedi. Günahlara karşılık olarak. Ama direnmiş olması bizim aklanmış olmamızı sağladı. Yani Rab Tanrı katına doğru sayılmış olmamızı gerçekleştirdi değerli kardeşler. Bu çok çok önemli bir gerçek. Evet, perde yırtıldı. Bu da Rabbimizin bedeninin parçalanması gerektiğini önümüze koyuyor. O nedenle Yeşaya peygamber bunu yine 700 küsur yıl öncesinden bildirmiştir değerli kardeşler. Nasıl ifade etmiştir? 53. bölümün 5. ayetinde, Yeşaya 53. bölüm 5. ayette şöyle ifade etmiştir. Onun yaralarıyla canlarımız şifa buldu. Onun yaralarıyla değerli kardeşler. Bu ama o kadar kolay olmadı. Demek ki bu müjde, kurtuluş müjdesi bildirilebilmesi için büyük bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Rab Tanrı'nın o kusursuz kanı. Aynı zamanda da o perdenin yukarıdan aşağı yırtılmış olması kurtuluşun da Tanrı'dan geldiğini bize açıklar. Yunus'un ifade ettiği gibi kurtuluş senden gelir ya Rab. 2. bölüm 9. ayet. Tanrı tarafından atanmış olan başkahin yılda ancak bir kez girebilirken Rabbimiz Mesih İsa aracılığıyla bizler onun huzuruna her zaman çıkma hakkına sahip olmuş olduk. Bakın İbraniler 10. bölüm 19. ayette, 20. ayette bu ne kadar güzel ifade ediliyor. Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır. Ne zaman? Yılda bir kez değil. Her an, her gün, her dakika. Aynı zamanda da bu şey demektir. Özel bir grup insanın yaklaşabileceği özel bir yer yok artık. Herhangi bir yerde. Herhangi bir zamanda onun huzuruna çıkabiliriz sevgili kardeşler. Cesaretle ona yaklaşabiliriz. Tanrı'ya giden yol perdenin yırtılmasıyla bedenin parçalanmış olmasıyla ardına kadar açılmıştır. İşte onun için Rab Tanrı'ya giden bütün engeller ortadan kaldırılmıştır. O yol Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla önümüze konmuştur. Onun için Rabbimizin kendisi Yuhanna 14:6'da yol benim demiştir. Sen o yola adım attığında o yol seni yaşama götürecektir. İşte o yüzden yol, gerçek ve yaşam benim demiştir Yuhanna 14:6'da. Yaşamın sahibi olmak istemez misin?